Üçüncü ayrım, sayfa 31. Tacizci, Lars Kepler. Altıncı bölüm. Psikiyatr Eric Maria Bark, açık gri, koyun postu döşemeli koltuğunda arkasına yaslanmıştı. Evinde cilalı meşe parkelerle kaplı bir zeminin ve duvara gömülü kitaplıkların bulunduğu büyük bir çalışma odası vardı. Dış cephesi koyu renk tuğlalarla örülen bu villa, Stockholm'un hemen güneyde yer alan Gamla Enskede'nin en eski bölümündeydi. Günün ortasıydı fakat önceki gece görev başındaydı ve birkaç saat uyusa hiç fena olmazdı. Gözlerini kapatıp Benjamin'in küçük olduğu ve annesiyle babasının nasıl tanıştıklarını dinlemeyi sevdiği zamanları düşündü. Eric onun yatağının kenarına oturup aşk tanrısı Eros'un gerçekten de var olduğunu anlatırdı. Eros bulutların arasında yaşardı ve elinde yayla ok bulunan tombul bir oğlana benzerdi. Bir yaz gecesi Eros gökyüzünden İsveç'e bakmış ve beni görüvermiş dedi oğluna. Ben bir üniversite partisindeyken ve çatı katındaki terasta toplanan kalabalığın arasından geçerken Eros bulutunun ucuna kadar gelerek oklarından birini dünyaya fırlatmış. Ben ortalıkta dolanmakla, arkadaşlarımla konuşmakla, fıstık yemekle ve bölüm başkanıyla iki çift laf etmekle meşguldüm. Ve tam o anda kızıl sarı saçları olan ve elinde şampanya kadehi tutan bir kadın bana baktığı sırada Eros'un oku kalbime saplandı. Neredeyse 20 yıl boyunca evli kaldıktan sonra Eric'le Simone ayrılmaya karar vermişlerdi. Ama buna en çok rıza gösteren büyük olasılıkla Simone olmuştu. Eric okuma lambasını kapatmak üzere öne eğilirken gözü kitaplığın yanında duran daracık aynadaki yansımasına takıldı. Alnındaki çizgiler ve yanağındaki kırışıklıklar her zamankinden daha derindi. Koyu kahve saçlarına kırlar düşmüştü. Saç tıraşı olması gerekiyordu. Gözlerinin önüne düşen birkaç tutamı başını sallayarak geriye attı. Simone, John'la tanıştığını söylediğinde Eric her şeyin bittiğini anlamıştı. Benjamin bu durumu oldukça sakin karşılamış ve iki babaya sahip olmanın güzel olacağını söyleyerek Eric'e sataşmıştı. Benjamin artık 18 yaşındaydı ve Simone, onun yeni sevgilisi, üvey erkek ve kız kardeşleri ve köpeklerle Stockholm'daki büyük bir evde yaşıyordu. Eric'in eski sigara sehpasının üstüne Amerikan Psikiyatri Dergisi'nin son sayısıyla o videosun dönüşümlerinin bir nüshası duruyordu. Yarısı boşalmış bir ilaç folyosu kitap ayracı olarak kullanılmıştı. Kurşunlu camların ardındaki bahçenin sırılsıklam bitki örtüsüne yağmur damlaları düşmeye devam ediyordu. Eric kitabın arasındaki ilaç folyosunu aldı, içinden bir tane uyku hapı çıkarıp avucuna koydu ve vücudunun aktif maddeyi özümsemesinin ne kadar süreceğini hesaplamaya çalıştı. Derken baştan başlamak zorunda kaldı ve sonra pes etti. Her ihtimale karşı hapı ortadaki küçük oluğun hizasından ikiye böldü, acı tadından kurtulmak için tozları üfledi ve yarısını yuttu. Yağmur pencerelerden süzülürken hoparlörlerden John Coltrane'in Dear Old Stockholm ezgisinin yumuşak notaları yayılıyordu. Hap'ın kimyasal sıcaklığı Eric'in kaslarına yayıldı. Eric gözlerini kapadı ve müziğin keyfini çıkarmaya koyuldu. Eric Maria Bark, psikolojik travma ve afet danışmanlığı konusunda uzmanlaşan ve Kızılaç için 5 yıl boyunca Uganda'da çalışan yetkin bir doktor, psikiyatr ve psikoterapisti. Karolinska Enstitüsü'nde derin hipnoz uygulamaları içeren bir grup terapisini yürütüldüğü çığır açan bir araştırma projesine 4 yıl boyunca öncülük etmişti. Avrupa Hipnoz Topluluğu'nun üyelerinden biriydi ve klinik hipnoterapi alanında başı çeken uluslararası bir otorite kabul ediliyordu. Eric şu anda akut travmalar ve travma sonrası hastalar konusunda uzmanlaşan küçük bir ekibin parçasıydı. Polise ve suç mağdurlarıyla yapılan karmaşık görüşmeler sırasında savcılara yardım etmeleri için düzenli olarak çağrılıyordu. Eric'in Karolinska Enstitüsü'ndeki toplantıya gitmeden önce 3 saati vardı ve bu zamanın çoğunu uykuda geçirmeyi umuyordu. Fakat buna izni yoktu. Doğrudan derin uykuya sürüklendi ve ufacık bir evde yaşlı ve sakallı bir adamı taşıdığı bir rüya görmeye başladı. Simone kapalı bir kapının ardından ona bağırırken telefon çaldı. Eric sıçradı ve sigara sehpasını yokladı. Derin bir gevşeme halinden silkelenince ansızın telaşa kapıldığı için kalbi deli gibi atıyordu. Uyku sarsımı bir halde Simone diye cevap verdi. Merhaba Simone. Evin değilim ama galiba şu Fransız sigaralarını bırakmayı denemelisin dedin lafı dolandırmadan. Bunu söylediğim için üzgünüm ama sesin neredeyse bir erkeğinki gibi çıkıyor. Neredeyse. Eric uyku hapının ağırlığını başında hissederek gülümsedi. Nelly içten ve kulakları çınlatan bir kahkaha attı. Bir psikolog olan Nelly Brandt, Eric'in Karolinska Enstitüsü'ndeki uzmanlar ekibindeki en yakın iş arkadaşıydı. İşinin ehliydi ve çok çalışırdı ama aynı zamanda çok komikti. Genellikle de oldukça patavatsızdı. ''Polisler burada ve çok tedirginler.'' dedi ve Eric sesinin ne kadar stresli geldiğini daha yeni fark etti. Odaklanabilmek için gözlerini ovuşturdu ve Nelly'nin ağır şok geçiren bir hastayla ilgili kendilerine koşan polisler hakkında söylediklerini dinlemeye çalıştı. Yağmur damlaları camdan süzülüp giderken Eric gözlerini kısarak caddeyi gören pencereye baktı. Nelly, adamın fiziksel durumunu kontrol ediyor ve rutin testleri yapıyoruz dedi. Kan, idrar, karaciğerin durumu, böbrek ve tiroid fonksiyonları. Güzel. Eric, başkomiser özellikle senin gelmeni istedi. Bu benim hatam. İşinin en iyisi olduğunu ağzımdan kaçırdım. Eric, yağcılık bende işe yaramıyor diyerek sarsakça ayağa kalktı. Yüzünü ovaladıktan sonra mobilyalara tutunarak çalışma masasına doğru yürüdü. Ayağa kalkıyorsun dedi Nelly neşeyle. Evet ama ben o halde polislere yola çıktığını söyleyeceğim. Çalışma masasının altında tabanları tozlanmış bir çift siyah çorap, uzun ve ince bir taksi fişiyle bir cep telefonu şarjı vardı. Eric çoraplarını almak için eğilirken yere yapışmasına ramak kala elini uzatmasaydı düşecekti. Masanın üzerine saçılan nesneleri çift görüyordu. Kalemlikte duran gümüş rengi kalemler göz kamaştırıcı ışıklar saçıyordu. Eric yarısı boşalmış bir su bardağına uzandı, küçük bir yudum aldı ve kendine bir an önce toparlanması gerektiğini söyledi. 7. Bölüm. Karolinska Üniversitesi Hastanesi 15 bini aşan personeliyle Avrupa'daki en büyük hastanelerden biriydi. Psikoloji kliniği devasa hastane arazisinin biraz dışında konumlanmıştı. Yukarıdan bakıldığında tarihi bir gömü alanında rastlanan bir Viking gemisine benziyordu. Fakat parkın içinden geçerek yaklaşıldığında diğer binaların yanında sırıtmıyordu. Ön cephenin nikotin sarısı sıvası yağmur yüzünden hala nemliydi ve atık borularından pas renkli sular akıyordu. Bisiklet bağlama yerindeki zincirden bir bisikletin ön tekerleği sarkıyordu. Eric park yerine girince arabasının tekerlekleri hafifçe gıcırdadı. Nelly ellerinde iki fincan kahveyle merdivenlerde durmuş onu bekliyordu. Eric onu mutlu sırıtışıyla ve bilinçli olarak takındı. Umursuz bakışlarını görünce elinde olmadan gülümsedi. Nelly Hayley uzun boyluydu, zayıftı. Sarartılmış saçları her zaman kusursuzdu, makyajı zevkliydi. Eric sosyal hayatında onu ve kocası Martin'i sık sık görüyordu. Aslında kocasının Data Matrix Nordic'in ana hissedarı olduğu düşünülürse Nelly'nin çalışmasına gerek yoktu. Nelly, Eric'in BMW marka arabasının park yerinden yanaşmasını izlerken arabanın yanına gitti, fincanlardan birine üfledi ve dikkatli bir yudum aldıktan sonra fincanı arabanın tavanına koyup arka kapıyı açtı. Mesele nedir bilmiyorum ama ortada çok telaşlı bir başkomiser var diyerek fincanlardan birini koltukların arasından öne uzattı. Teşekkürler. Nelly arabaya binip kapıyı kapatırken ona her zaman hastalarımızın iyiliğini düşündüğümüzü söyledim dedi. Kahretsin Tanrım üzgünüm. Kağıt mendilim var mı? Koltuğa biraz kahve döktüm. Üzülme. Kızdın mı? Evet kızdın dedi Nelly. Kahvenin kokusu arabaya yayıldı ve Eric bir an için gözlerini kapadı. Nelly, sadece bana ne dediklerini söyle. O kahrolası, yani o sevimli kadın polisle pek de iyi anlaştığını söylenemez. Eric kapıyı açarak, içeriye girmeden önce bilmem gereken bir şey var mı diye sordu. Ona senin ofisinde bekleyebileceğini ve çekmecelerine göz atabileceğini söyledim. Eric arabadan inerlerken kahve için teşekkürler. Her iki fincan için dedi. Arabayı kilitledi, anahtarı cebine koydu, elini saçlarının arasından geçirdi ve kliniğe doğru yürümeye başladı. Nelly onun ardından aslında çekmecelerden hiç bahsetmedim diye seslendi. Eric merdivenleri çıktı, sağa döndü ve giriş kartını okuyucudan geçirdi, şifresini girdi, sonra bitişikteki koridorda ilerleyerek odasının yolunu tuttu. Hala sersem gibiydi ve uyku hapı kullanımını gerçekten kontrol altına alması gerektiğini fark etti. Haplar çok derin uyumasına neden oluyordu, bu neredeyse boğulmak gibiydi. Hapın etkisi altındayken rüyaları sıkıntılı bir hal almıştı. Dün birbiriyle bütünleşen iki köpeğin olduğu bir kabus görmüştü. Geçen hafta ise klinikte uyuyakalmış ve Nelly ile ilgili erotik bir rüyaya dalmıştı. Rüyayı tam olarak hatırlayamıyordu ama Nelly önünde diz çökmüş ona soğuk camdan bir top uzatıyordu. Başkomiserin ofis sandalyesinde oturduğunu ve ayaklarını kağıt çöpünün kenarına uzattığını görünce düşünceleri dağıldı. Kadın bir elini kocaman karnına koymuştu ve diğer elinde bir kola kutusu vardı. Kaşları çatıktı, çenesi açılmıştı ve aralık duran ağzından nefes alıyordu. Kendini tanıtırken bıkkın bir şekilde masanın üstünde duran kimliğini işaret etti. Margot Silverman, Ulusal Suçları Araştırma Şubesi. Eric onun elini sıkarak Eric Maria Bark dedi. Margot dudaklarını yalayarak bu kadar kısa zamanda geldiğiniz için teşekkürler dedi. Travma geçiren bir tanığımız var. Herkes sorgu odasında bana eşlik etmeniz gerektiğini söylüyor. Adamı zaten 4 kez sorgulamaya çalıştık. Buradaki uzmanlar biriminde 5 kişi olduğumuzu ve genellikle hiçbir zaman faillerin ya da şüphelilerin sorgularına eşlik etmediğimi belirtmem gerek. Tavan lambasının ışığı Margot'un açık renkli gözlerine yansıyordu. Kıvırcık saçları kalın örgüsünden kurtulmaya çalışıyordu. Polis şefi elindeki kola kutusunu sıkıp ince metali çatırdatarak pekala fakat Björn Kern bir şüpheli değil, Londra'da çalışıyor ve birisi karısını öldürdüğü sırada uçakta yolculuk ediyormuş diye cevap verdi. Eric, peki öyleyse dedi. Polis şefi adam Arlanda'dan taksiye binmiş ve karısının ölüsünü bulmuş diye devam etti. Ondan sonra ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz ama bir şeylerle meşgul olduğu kesin. Kadının ilk olarak nerede yattığından emin değiliz. Onu yatak odasında yatağında kıvrılmış olarak bulduk. Björn güzelce temizlik yapmış, kanları silmiş. Hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Ama mobilyaların yeri değişmişti ve kanlar içindeki halı çoktan çamaşır makinesine atılmıştı. Björn evin 1 kilometreden daha uzağında bulunmuş ve bir komşusu az kalsın onu yolda ezecekmiş. Björn'ün üstünde hala kanlar içindeki takım elbisesi varmış ama ayakkabıları yokmuş. Onu mutlaka göreceğim dedi Eric. Fakat öncelikle adamdan zorla bilgi almaya çalışmanın yanlış olacağını söylemeliyim. Polis şefi teneke kutuyu biraz daha sıktı. Konuşmak zorunda diyerek inat etti. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama eğer onu çok zorlarsanız psikoz geçirebilir. Ona zaman verirseniz bilmeniz gerekenleri anlatacaktır. Daha önce polise yardım ettiniz değil mi? Pek çok kez. Ama bu sefer bu bir serinin parçası gibi görünen ikinci cinayet. Bir seri mi diye tekrarladı. Margot'un yüzü solmuş ve gözlerinin etrafındaki ince çizgiler lambanın ışığı altında belirginleşmişti. Bir seri katili kovalıyoruz. Tamam anlıyorum ama hastanın ihtiyacı olan... Polis şefi, bu katil aktif bir döneme girdi ve kendi isteğiyle durmayacak diye araya girdi. Ve bana kalırsa Björn Kern ayaklı bir felaket. Önce polisler oraya gitmeden suç mahallindeki her şeyin yerini değiştiriyor. Ve şimdi de eve ilk vardığı zaman etrafın nasıl göründüğünü söylemesini sağlayamıyoruz. Polis şefi ayaklarını yere indirdi. Kendi kendine işe koyulmaları gerektiğini fısıldadı ve beli kaskatı kesilmiş bir halde oturup soluklandı. Eric Hurş ağacından yapılan dolabını açıp kamerasının içinde olduğu suni deri çantayı çıkararak ''Eğer ona şimdi baskı yaparsak temelli sessizliğe gömülebilir.'' dedi. Polis şefi ayağa kalktı. Kola kutusunu masanın üzerine koydu, rozetini aldı ve ağır adımlarla kapıya doğru yürüdü. Elbette adamın gerçekten korkunç bir durumda olduğunu farkındayım. Özellikle de olanlar göz önüne alındığında. Fakat kendini toplaması gerekecek mi? Eric, evet ama bu durum korkunç olmanın çok ötesinde. Adamın şu anda bu olayı düşünmesi imkansız olabilir diye cevap verdi. Çünkü tarif ettikleriniz kulağa kritik bir stres tepkisi gibi geliyor ve... Öfkeden yanakları kızaran polis şefi, bunlar sadece sözcükler diyerek araya girdi. Zihinsel bir travmayı akut blokaj izleyebilir. Neden? Buna inanmıyorum. Eric, sizin de bilebileceğiniz gibi mekansal ve geçici hafızalarımız hipokampus tarafından düzenlenir ve sonra bu bilgi prefrontal kortekse iletilir diye sabırla cevap vererek alnını işaret etti. Fakat aşırı uyarılmaya ve şoka maruz kalınan durumlarda tüm bunlar değişir. Amigdala bir tehdit tespit ettiğinde hem bağımsız sinir sistemi hem de kortizol aksı etkinleşir ve... Tamam, her ne halsa anlıyorum. Beyinde bir sürü şey oluyor. Esas meseleye gidersek bu stres derecesi anıların her zamanki gibi değil de güvenli bir mesafede saklanmaları anlamına geliyor. Buz küpleri gibi ayrı ayrı dondurularak ve izole edilerek. Margot elini karnına koyarak anlıyorum. Adamın elinden geleni yaptığını söylüyorsunuz dedi. Ama Björn bu seri katili durdurmamıza yardımı dokunabilecek bir şey görmüş olabilir. Onu sakinleştirmeniz gerekiyor ki konuşmaya başlasın. Eric, onu sakinleştireceğim ama bunun ne kadar süreceğini söyleyemem diye cevap verdi. Uganda'da savaş travmasına maruz kalan insanlarla çalıştım. Hayatları tamamen yerle bir olan insanlarla. Yavaş yavaş ilerlemek zorundasınız. Güvenli bir ortam, uyku, diyalog, egzersiz ve ilaçlar yardımıyla. Margot istemsizce gülümseyerek, peki hipnozdan yararlanmıyor musunuz diye sordu. Elbette yararlanıyoruz. Kimse sonuçlarla ilgili abartılı beklentiler taşımadığı sürece. Bazen hafif hipnoz hastanın anılarını yeniden yapılandırmasına yardımcı olabilir ve böylece onları erişime açabilir. Yardımı dokunacaksa şu anda bir atın bir yörünün kafasına çifte vurması için bile onay verebilirim. Olur ama o konuya biz bakmıyoruz dedi Eric soğuk bir şekilde. Margot üzgünüm hamileyken biraz sabırsız oluyorum dedi ve Eric onun kulağa makul gelen bir açıklama yapabilmek için ne kadar uğraştığını fark etti. Fakat ilk cinayetle bazı paralellikler kurmam gerekiyor ve bu katilin izini süreceksem bir şablona ihtiyacım var. Oysa elimde hiçbir şey yok. Hastanın odasına ulaştılar. İki üniformalı polis memuru kapının dışında dikiliyordu. Bu sizin için önemli dedi Eric fakat adamın karısını ölü bulduğunu aklınızdan çıkarmayın. 8. Bölüm. Eric Margot'un peşinden odaya girdi. İçeride iki koltuk, bir kanepe, beyaz bir sehpa, iki sandalye, bir su sebiliyle plastik bardaklar ve kağıt çöpü vardı. Pencere pervazının altında kırık bir saksı duruyordu ve linolyum kaplı zemine toprak saçılmıştı. İçerideki bunaltıcı hava stres ve ter yüklüydü. Adam en dip köşede duruyordu. Olabildiğince uzaklaşmaya çalışır gibi bir hali vardı. Eric ile Margot'u görünce sırtını duvara vererek kanepeye doğru kaydı. Aşırı solgundu ve kan çanağına dönmüş gözlerinde endişe dolu bir bakış vardı. Açık mavi gömleğinin kol altlarında ter izleri oluşmuş, ucu pantolonunun dışına çıkmıştı. ''Merhaba Björn'' dedi Margot. ''Bu Eric, burada doktorluk yapıyor.'' Adam kaygıyla Eric'e baktı, sonra köşeye geri döndü. Eric merhaba dedi. Ben hasta değilim. Eric gerçekçi bir şekilde değilsiniz fakat yaşadıklarınız, tedavi hakkınız olduğu anlamına geliyor diye cevap verdi. Adam neler yaşadığımı bilmiyorsunuz dedikten sonra kendi kendine bir şeyler fısıldadı. Size hiç sakinleştirici verilmediğini biliyorum dedi Eric sakince ama bilmenizi isterim ki böyle bir seçenek var. Eğer... Björn neden bir sürü hap içmek isteyeyim ki diyerek sözünü kesti. Haplar acımı ilindirecek mi? Her şeyi yoluna koyacak mı? Hayır ama Björn Sanna'yı tekrar görmemi sağlayacak mı? Böyle bir şey olmayacak değil mi? Hiçbir şey olanları değiştiremez dedi Eric ciddiyetle ama olanlara bakışınız değişecek. Bu konuya ilişkin hisleriniz ne olursa olsun. Ne dediğinizi bile anlamıyorum. Sadece hissettiklerinizin sürecin bir parçası olduğunu ve isterseniz bu süreç boyunca benim yardımımı kabul edebileceğinizi açıklamanın uygun bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Björn Eric'e şöyle bir baktıktan sonra duvara sürünerek biraz daha öteye gitti. Margot küçük bir kayıt cihazını masaya koydu, tarihi, saati ve odada olanların isimlerini geveledi. Bu Björnkern'le yapılan 5. görüşme dedi ve ayakta dikilerek kanepenin sırt bindirini çekiştiren Björn'e döndü. Björn, bize olanları kendi sözcüklerinizle...
Neyi anlatayım diye sordu Björn'e. Neyi?
Eve döndüğünüz zaman olanları dedi Margot.
Björn, niçin diye fısıldadı.
Çünkü neler olduğunu ve ne gördüğünüzü öğrenmek istiyorum dedi Margot sadece.
Ne demek istiyorsunuz? Eve az önce geldim, bir sakıncası mı var?
Björn elleriyle kulaklarını kapattı ve kesik kesik nefes alarak dikilmeye devam etti. Eric her iki elindeki parmak eklemlerinin kanadığını fark etti. Margot bıkkınlıkla ''Ne gördünüz?'' diye sordu.
''Bunu bana neden soruyorsunuz? Bana neden sorular sorduğunuzu bilmiyorum, lanet olsun!''
Björn kafasını iki yana salladı ve ağzıyla gözlerini bastırarak ovdu.
''Bu odada kendinizi güvende hissetmenizi istiyorum.'' dedi Eric.
''Rahatlamaya hakkınız olduğunu sanmıyorsunuz ve bunun mümkün olduğunu düşünmeyebilirsiniz ama mümkün.'' Björn tırnaklarını duvar kağıdının ucuna sürttü, sonra ufak bir parça kopardı.
''Ben de öyle düşünüyorum.'' dedi onlara bakmadan. ''En baştan başlamalıyım ama bu sefer işleri yoluna koymalıyım. Eve gitmeli ve kapıdan içeri girmeliyim. Sonra her şey yoluna girecek.''
Eric onunla göz teması kurmayı başararak ''Her şey yoluna girecek derken ne kastediyorsunuz?'' diye sordu.
''Kulağa nasıl geldiğini biliyorum ama ya doğruysa bilemezsiniz.'' dedi.
Ve çaresizce susmalarını işaret etti.
''Kapıdan içeri girebilirim ve Sanna'ya seslenebilirim. Sanna ona gümrüksüz satış mağazasından her zaman bir şeyler getirdiğimi bilir. Ayakkabılarımı çıkarır ve içeri girerim.''
Björn son derece perişan görünüyordu.
''Yerde toprak kalıntıları var.'' diye fısıldadı.
''Margot yere toprak mı saçılmıştı?'' diye sordu.
Björn sesi çatlayarak ''Kapayın çenenizi!'' diye bağırdı.
Toprak saçılan noktaya yürüdü, diğer saksı bitkisini yerinden aldı ve duvara fırlattı. Saksı paramparça oldu ve içindeki toprak yağmur gibi kanepenin arkasına döküldü. Björn soluk soluğa ''Lanet olsun!'' diye bağırdı. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 42.